Ayrım 13 sayfa 138. Gertruper hayretle gözlerini genç kadına çevirerek günün bu saatinde nereye gidiyorsun diye sordu. Gerçekten şaşırmıştı. Öğle saatleri mecbur kalmadıkça Manado'nun yakıcı güneşinde dolaşmak cinnetti adeta. Erika duymazlığa gelerek lütfen tayfalara söyle de bana sahile çıkmak için bir bot ayarlasınlar. Gert beğeni dolu bakışlarını kadından alamadı. Erika çok şık giyinmişti. Sırtına lacivert zemin üzerine vişne çürüğü, iri çiçeklerin yer aldığı ipek bir elbise giymişti. Geniş kenarlı beyaz şapkasıyla ayağındaki dekolte popuçlar aynı renkti. Gündüz saati için aşırı makyaj yapmış sayılırdı. Bu haliyle Manado sokaklarında pek çok erkeğin yüreğini hoplatacağı muhakkaktı. Bot ayarlamak kolay da nereye gittiğini sorabilir miyim dedi Gert. Erika bakışlarını adama dikerek sanırım bunu sana açıklamak zorunda değilim diye söylendi. Sesi sinirli ve sert çıkmıştı. Gert hafifçe gülümsedi. Tabii ki böyle bir zorunluluğun yok, sadece merak ettim. Merak mı? Kıskandım desene şuna. Evet, inkar etmeyeceğim. Seni kıskanıyorum. Buna hakkın olmadığını biliyorsun değil mi? Ben senin ne karın ne de sevgilinim. Üzerimde hiçbir hakkın söz konusu değil. Ama sana aşık olduğumu biliyorsun. Neyi değiştirir bu? Sana karşı hiçbir şey hissetmediğimi defalarca söyledim. Gerdin kılcal damarlarıyla her zaman kırmızı olan yüzü daha da kızardı. Sana bir teklifte bulunmuştum, düşündün mü? Evlenme teklifi mi? Yanılmıyorsam evlenmeyi hiç düşünmediğimi, bu teklifi ilk yaptığından söylemiştim. Yine de düşünmelisin Erika. İdeal bir koca olabilirim. Lütfen Gert, bu konuyu bir daha açma, adamlarına botu hazırlamaları için emir ver. O eski sevgiline mi gideceksin? Eski sevgilim diye Stanley Moore'u mu kastediyorsun? Evet, o ay yaşı. Olabilir ama bu seni ilgilendirmemeli. Ayrıca o benim sevgilim değil. Gert homurdandı. Fakat yata geldiğinde ona gerçek bir sevgili gibi davrandın. Sakın inkara kalkışma. Sarılmaların, saçını okşamaların gözümden kaçmadı. Bizi yalnız bırakmanı istemiştim senden. Yoksa gizlice gözetledin mi? Evet, gözetledim, saklamayacağım. Çok ayıp bir şey yapmışsın Gert, çok ayıp. Öyle mi düşünüyorsun? Gayet tabii. Bu insan özel hayatına müdahale değil midir? Bence çok önemli bir şeyi unutuyormuşsun gibi geliyor Erika. Neymiş o? O adam bir M16 ajanı. Ne var bunda? Bir M16 ajanı ile özel ilişkiye giriyorsan bunu BND'ye rapor etmek benim görevimdir. Seni şüpheliler sınıfına aldırabilirim. Kıskandığından şimdi de beni tehdide kalkıyorsun ha. Bu yaptığına düpedüz şantaj denir. Demek isteklerin doğrultusunda hareket etmezsem yabancı ajanlarla özel ilişkilere giriyor diye beni Berlin'e rapor edeceksin. Ne dersen de gerekirse bunu yapabilirim. Pekala Gert, ne istiyorsan öyle yap. Erika Müller dönüp kamerasına doğru yürümeye başladı. Rupert arkasından seslendi. Nereye? Genç kadın geriye dönmeden söylendi. Kameraya, eşyalarımı toplamaya, yatı terk ediyorum. Hayır, bunu yapamazsın. Kesinlikle müsaade etmem. Öyle mi? Kim mani olacak bana, yoksa sen mi? Erika hızla kamerasına gitti. Yaptıklarına çoktan pişman olan şişman adam koridora fırlayıp arkasından genç kadının kamerasına seyirtti. Erika'ya asla sert davranamayacağını çoktan öğrenmişti. Kendi kendine söylendi. Hem aptallık etmiş hem de büyük bir hata işlemişti. Erika'nın bir daha asla bağışlamamasından korkuyordu. Kapıyı vurmadan kameraya daldı. Erika eşyalarını bavula sığdırmaya çalışıyordu. Affet Erika diye inledi. Kabalık yaptım. Gerçekte böyle bir niyetim yoktu. Haklısın, kıskançlık beni çileden çıkardı. Abuk sabuk davrandım sana. Ama asla ihbarda bulunmayacağımı bilmen gerekir. Seni böylesine severken nasıl aleyhinde davranabilirim? Artık ısrarın anlamsız Gert. Yatta kalamam. Peki ne yapacaksın? Erika hınzırca gülümsedi. Sevgilimin yanına gideceğim. İnanmıyorum. Bunu yapamazsın. Ciddi misin? Tabii, niye olmasın? Ama bu yakışık alır mı? Herkes ne der sonra? Herkes mi? Herkesle kimi kastediyorsun? Numara yapma. Kimleri ima ettiğimi biliyorsun. Manado şu sıralar casuslarla dolu. Bir BND ajanının yabancı bir gezi servis elemanı ile birlikte kaldığı öğrenilirse bunun doğuracağı skandalı hiç düşünmedin mi? Servis olarak da itibarımız zedelenir. Benim BND ajanı olduğumu kimse bilmiyor ki. Stanley hariç tabii. Buradakiler olsa olsa zengin ve ünlü Gertruper'in metresi olarak tanıyabilirler beni. Yatıyla Manado'ya gelirken beraberinde getirdiği sevgilisi. Ama ben seni gerçekten seviyorum. Karım olmanı istiyorum. Erika acımış gibi karşısındaki adamı süzdü. Endişelenmene gerek yok. BND'nin de itibarı zedelenmeyecek. Çünkü sevgilimin yanına değil bir otele gideceğim. Rupert derin bir nefes aldı. Biraz rahatlamış gibiydi. Hiç gerek yok diye önüne bakarak fısıltı halinde konuştu. Bu konuda bir daha asla seni rahatsız etmeyeceğim. Hatta ağzımı bile açmayacağım. Manado otellerinde tek başına kalamazsın. Bu kent senin gibi bir Avrupalının yalnız başına yaşayacağı bir yer değildir. Lütfen yatı terk etme. Sen beni merak etme, unuttun mu? Ben her şart altında yaşamaya ve görev yapmaya eğitilmiş bir insanım. Böylesi çok daha iyi olacak. Beni fazlasıyla sıkıp usandırdın. Artık burada kalmak istemiyorum. Karar sana ait. Yine de seni uyarmak isterim. Burası tutucu bir bölgedir. Yabancı turistlerin bolluğuna bakma. Onların çoğu denizden kendi tekneleriyle gelir ve karaya pek çıkmazlar. Halkının büyük kısmı radikal İslamcıdır. Kadınlara karşı hoşgörüleri yoktur. Hele geceleri tek başına dolaşamazsın da. Dert etme sen. Peki işlerimizi nasıl yürüteceğiz? Gelen emirleri sana nasıl ileteceğim? Benim görevim bitti sayılır Gert. Rupert yine şaşkın bir şekilde kadına baktı. Nasıl bitti dersin? Muhammed Osman izini bile bulamadık daha. Buraya özel bir görevle gönderildiğimi biliyorsun. Bu çok gizli bir işti ve ne olduğu hakkında senin dahi bilgin yoktu. Bana sadece gerektiğinde yardımcı olacaktın. Onu da yüzüne gözüne bulaştırdın. Ne demek istiyorsun? Anlamazlar gelme. Şu Cookiesnet'te öldürülen adam. Onu senin temizlemen gerekirdi, beceremedin. O adam bize önemli bir şey teslim edecekti ama teslim edeceği şey şimdi muhtemelen düşmanlarımızın eline geçti. Gert derin bir nefes aldı. Göz ucuyla genç kadına kaçamak bir nazar attı. Neyse ki o an bavulu kapatmaya çalışan Erika bu bakışı görmemişti. Onu şiddetle arzuladığı doğruydu ama zaman zaman bu ukala ve kendini beğenmiş kadından nefret de ediyordu. Acaba kendisinin gerçek niyetini bilse Erika'nın tepkisi ne olurdu? Onu hemen Berlin'e rapor mu ederdi yoksa silahını çıkarıp vurur muydu? Karar vermek zordu cidden. Belki en iyisi bu kadını kesinlikle unutmaktı. 10 gün önce hayatına bir fırtına gibi girmişti ve umarım öyle de çıkar diye düşündü. En iyisi bu olacaktı. Unutmalıydı onu. Mağlubiyeti kabul etmiş kısık bir ses tonuyla, "Bari izin ver de sana Pilgrim's Hotel'de bir yer ayırtayım. Oraya benim konuğum olarak git. Ne de olsa burada tanınırım. Sana farklı muamele ederler," dedi. "Gerek yok Gert. Başımın çaresine bakarım. Burada daha ne kadar kalacaksın?" "Belki 2 gün kadar daha." Gert yenilgiyi kabul etmiş gibi gülümsedi. "Şu gizli görevinden bana hiç bahsetmeyecek misin? Bunun kurallara aykırı olduğunu bilmen lazım." "Yapma Erika, ikimiz de aynı teşkilatın elemanlarıyız ve ülkeden çok uzaktayız. Yine de sana anlatmam için bir sebep değil. Ama benim de görevim başın sıkıştığında sana yardımcı olmak. Senin destek ajanın benim." Erika bavulunu kapatıp elini aldı. "Başım henüz sıkışmış değil. Sıkışırsa senden o zaman destek isterim. Şimdi lütfen adamlarına emir ver de beni karaya çıkaracak bir bot hazırlasınlar." İkisi de sessizce kameradan çıktılar. Emre ancak açabildiği sağ gözünü araladığında hala aynı yerde yattığını fark etti. Kimse yoktu odada galiba ama emin olamadı çünkü başını yerden kaldıracak hali yoktu. Kapanmayan gözünün bakış açısı da her yanı görmeye uygun değildi. Yeniden gözünü kapadı ve dinledi. Odada ses duymaya çalışıyordu. Konuşma yoktu ama kulağına madeni bir ses aksediyordu. Bir süre beyninde ne olabileceğini anlamaya çalıştı. Görüş alanının dışında mutlaka birisi olmalıydı. Baygın bile olsa onu tek başına bırakmazlardı. Neden sonra kulağına hafif bir ezgi çarptı. Biri kısık sesle türkü mırıldanıyordu. Kadın sesi, fahişelerden biri olmalıydı. Ona ayıldığını belli etmek istemedi. Bunu anlarlarsa işkence yeniden başlayacaktı. 3-4 dakika bekledi Emre. Hiç olmazsa şuuru yerindeydi ve düşünebiliyordu. Zamana ihtiyacı vardı. Cengiz şimdi mutlaka beni arıyordur diye düşündü. CIA ajanlarından yardım istemiş olmalıydı. Hafif inler gibi yaptı. Gözünü açmadan başını biraz kımıldattı ve yeniden hareketsiz kaldı. Böylece odadaki kadını artık görebilecek pozisyona girmişti. İnlemesi beraber duyduğu madeni ses kesilmişti birden. Türkü de. Yatağın somyası gıcırdadı. Anlaşılan kadın yatakta oturuyordu. Şu anda kendisine gelip gelmediğini kontrol ediyor olmalıydı. Baygın gibi yatmaya devam etti. Türkü yeniden başladı. Rahatladı Emre. Başına diktikleri kadın ayıldığını anlamamıştı henüz. Belki daha önce de gerçekten baygınken ayılır gibi böyle inlemiş ve yattığı yerde kımıldamış olabilirdi. Çünkü kadın harekete geçip ayıldığını haber vermek için seslenmemişti kimseye. Acaba ne zamandan beri yerde yatıyordu? Kestiremedi zamanı. Ne var ki çok kısa bir süre gözünü açtığında odanın hala güneş ışığıyla aydınlandığını görmüştü. Belki 1 saat ya da 2 saat baygın kalmış olmalıydı. Biraz daha bekledi. Sonra hafif hafif sağlam gözünün kirpiklerini araladı. Yatağın içinde oturan kızıl saçlı Gina'ydı. Madeni sesin ne olduğunu da anladı. Kız ayak tırnaklarını törpülüyor, ojesini yeniliyordu. Odada başka kimse de yoktu. Diğerleri nereye gitmişlerdi acaba? Başka bir odaya mı çekilmişlerdi yoksa evi mi terk etmişlerdi? Tam bunu düşünürken Sepu'nun Gina diyen sesini işitti. Hemen kirpiklerini kapattı. İki kız farklı odalardan birbirlerine seslenerek konuştular ama aralarında Malayca konuştuklarından ne dediklerini anlamamıştı Emre. Cina'nın türküsü devam etti. Sulawesi'nin yerel motiflerini işleyen bir halk türküsü olmalıydı. Zira Emre bu tür müziği hiç duymamıştı ömründe. Ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Acaba ayağa kalkabilir miydi? Kalksa bile o kıza dahi mücadele edecek gücü yoktu. Göğsünde yerlinin ijuva ile açtığı yara hala çok yanıyordu. Değil kıza saldırıp etkisiz hale getirecek, kımıldayacak bile dermanı yoktu. Ama ölümü beklemek de o yaştaki bir gencin isteği olamazdı. Ne olursa olsun bir şeyler yapmalı ve buradan kurtulmalıydı. Tam o esnada ayak sesleri duydu. Sepu geliyordu belki. Ama odaya giren daha ağır ve güçlü olmalıydı. Yerdeki tahta zemin gıcırdamıştı. Baygın numarasına devam etti. Biri sertçe koltuk altlarından tuttuğu gibi kaldırıp oturttu. Sırtını duvara dayadı. Yerliydi bu. İki parmağını aniden burun deliklerine sokunca Emre can acısıyla gözlerini açıverdi. Yerli sırıttı. "Bizim süt kuzusu yavru ayılmış," dedi. Adam hala külotla çıplaktı. Emre onun çıplak vücudunda kurumuş kendi kanlarını gördü. Omuzlarına, göğsüne, hatta alnına bile kanı sıçramıştı. "Hadi bakalım, sorguya devam ediyoruz. Söyle, şimdi buraya neden geldiniz?" Ajanın boğazı kupkuruydu ve dili ağırlaşmıştı ağzının içinde. "Dedim ya, turistik amaçla." "Öyle mi?" Yerli karaciğerine çıplak ayağıyla bir tekme savurdu. Ayağında postal olsa bundan daha fazla etki edemezdi. Tiz bir çığlık attı Emre. Nefesi kesildi. "Demek akıllanmadın henüz. Siyah ajanlarıyla ne konuştunuz? Onlarla neyin peşindesiniz?" Ajanın başı önüne düştü ama cevap vermedi. Yerli odadan çıktı. Geri geldiğinde elinde lastik bir cop vardı. "Bunu görüyor musun?" diye bağırdı. "Az sonra bunu kıçına sokacağım. O zaman bülbül gibi konuşursun." "Hayır," diye yeniledi Emre. Uğrayabileceği en küçük düşürücü işkence bu olabilirdi. Yerli saçlarından kavradığı gibi genç adamı yüzü koyun yere serdi. Hiç karşı koyamıyordu ajan. "Tamam," diye kısık sesle fısıldadı. "Konuşacağım." "Hadi ötmeye başla. Buraya neye geldiniz?" "CIA ile müşterek yapılacak bir operasyon için." "Ne operasyonu?" "Kaçırma." Yerli muzaffer bir şekilde sırıttı. "Kimi kaçıracaktınız?" "Muhammed Osuva'yı." "Neden?" "Çünkü..." "Devam et. Türkiye'deki bölücü terör organize eden liderlerden biri o." Yerli gözlerini kısarak ajana baktı. "Bunu da nereden çıkardınız? Endonezya Türk dostu bir ülkedir. Neden sizde terörist faaliyetlerde bulunsun ki?" "Bu devlet politikası değil, ayrılıkçı radikal grupların desteklediği şeyler." "Bu sizin istihbaratınız mı?" "Tüm bilgileri CIA'dan aldık. Sizi yanlış yönlendirmişler. Başka bir gayeleri olmalı." Emre çektiği acı ve korkulara rağmen yerlinin ifadesi karşısında dikkat kesildi. "Anlayamadım, nasıl yani? Yeşil Mücahitler Osuva'nın terör örgütü değil mi?" Yerli bir iki adım geri çekildi. Garip garip ajana baktı. Sonra Cina'ya dönerek, "Bu herifi sıkıca bağlayın ve ben dönünceye kadar da gözünüzü üzerinden ayırmayın," dedi. "Bir şey olursa sizi sorumlu tutarım." "Tamam, anlaşıldı Mokado," dedi kadın. Stanley Moore boş viski bardağını masaya bıraktı. Daha fazla içmeyecekti. Günün bu saati için yeterince içmiş sayılırdı ve en önemlisi şu anda süngerleştiğini söylediği beyni tıkır tıkır işliyordu. Şu Türk ajan nerede ve nasıl kaçırılmış? İskelenin uzantısındaki tabii plajdan. Anladım, Lima kumsalından. Oraya daha ziyade turistler gelir. Özellikle de liman açığında demirleyen teknelerden. Cennet gibi bir yerdir. Orada iki kızla tanışmış. Nereden biliyorsunuz? Diğer Türk ajanın buradaki daimi adamımız Robert Cage'i anlattıklarından. Sahi sayın dostum Cage nasıl, onu birkaç gündür göremiyorum. İyidir, diye fısıldadı Richard. Yani bir kadın tuzağı. Evet, sanırım öyle Mr. Moore. Kadınlar Avrupalı mıymış? Mr. Cengiz Tamer'in ifadesine bakılırsa biri çikolata tenli, bir yerliymiş. O da kim? Diğer Türk ajan mı? Evet. Kaçırılanın adı nedir? Emre Dereli. Stanley keyifli bir şekilde gülümsedi. Okua kardeşleri olmalı. Yani o kadınları tanıyor musunuz? Biraz. Burada herkes onları tanır. Manado'nun namlı fahişeleridir. Hep beraber dolaştıkları için kardeş tanırlar ama değildirler. Muhammed Osuv adına mı çalışırlar? Yok canım, parayı bastıran herkes adına çalışırlar. Öyleyse onları bulabiliriz. Evet, ama sandığınız kadar kolay değil. Fakat az önce fahişe olduklarını söylemiştiniz. O zaman bu zor olmamalı. Yanılıyorsunuz dostum. Zira onları himaye eden Mokado adlı bir adam vardır. Yani bir tür pezevenkleri. Burada herkes ondan çekinir. Çok tehlikeli biridir. Tam karanlık işlerin adamı. Bence tek yaptığı iş de bu değildir. Elindeki kızları daha çok yabancılara tezgahlar. Kimse onun hakkında bilgi vermeye yanaşmaz. Bence yapılacak en iyi şey yerel polisten yardım istemek. Hayır dedi James. Yerel polise gidemeyiz. Bu çok sakıncalı. Stanley kendisini işe yaramaz bir alkolik gibi gören James Harris'ten pek hoşlanmamıştı. Onun itirazına hiç kulak asmadan Richard'a bakarak başka çareniz yok dedi. Şayet kayıp ajanı bulmak istiyorsanız Habibi'ye başvurmalıyız. Buranın genel polis müdürüdür. Endişelenmenize de gerek yok. Burada uçan kuşu bile bilir ve son derece uyumludur. Uyumlu mu ne demek o diye sordu Richard. Yani satın alınabilir. Olmaz dedi James. Bizim bir Türk ajanı araştırdığımızı anlayınca başka şeyler düşünecektir. Şu operasyonunuzu mu kastediyorsunuz? Evet. Hiç kuşkun olmasın. Onu çoktan öğrenmiştir bile. İmkansız. Nereden öğrenebilir? Habibi'yi hafife almayın. Çok zeki biridir. Şanslısınız ki belirli bir bedeli vardır. Yani ona rüşvet mi teklif edeceksiniz? Evet. Biz para vermeye yetkili değiliz diye homurdandı James. Richard ise gayet sakin bir sesle ne kadar diye sordu. James ters ters arkadaşına bakarken Stanley mırıldandı. Bunu bilemem. Habibi cidden değişik bir insandır. Bazen ikram edilen bir kadeh içkiyi en önemli mesleki sırları açıklayabilir. Bazen de Sia'nın bile altından kalkamayacağı bir bedel istemesi mümkündür. Ama siz işin o yanını bana bırakın. Nasıl olsa bu teması ben kuracağım. O yakın dostumdur. James buz gibi bir sesle sordu. Sizin M16 ajanı olduğunuzu bilmiyor mu? Stanley gevrek gevrek bir kahkaha attı. Yapma dostum, bunu Sulawesi'de Sağır Sultan bile biliyor dedi. Cengiz Sia'nın ayarladığı evde endişeden yerinde duramıyordu. Ajan Cage 2'de bir yerlere telefon ediyor ve her telefonun sonunda hayırlı bir haber aldığını sanarak ağzının içine bakıyordu. Son konuşma biraz uzun sürmüştü. Cage telefonu kapatınca bu sefer yüzü gülüyordu. Galiba bizimkiler bir iz bulmuşlar dedi. Cengiz merakla nasıl bir iz diye sordu. Arkadaşınızı alıp götüren kızları tanıyan biriyle temas kuruldu. Sonuç, bekleyeceğiz Mr. Tamer, bu da bir ümittir. Kim bu adam? O da bizler gibi bir gizli servis görevlisi. Sia'dan mı? Cage'in bir an yüzü gölgelenir gibi oldu. Hayır, Manado'daki M16 ajanı. Burada çok eskidir. Ama pek memnun olmuş gibi gözükmüyorsunuz. Şey, nasıl ifade etsem? Söyleyin lütfen. Stanley Moore deşifre olmuş bir ajandır. Hiçbir işe yaramaz, zira alkoliktir. Onu iyi tanırım. Bize ne ölçüde yararlı olacağını bilemiyorum. Söylentiye göre burada çalışan en eski istihbarat görevlisiymiş. Garip bir adamdır. Kendisinin M16 ajanı olduğunu kimseden saklamaz. Ben burada yeni sayılırım. Geldiğimden kısa bir süre sonra benimle ilişki kurdu. Tabii ona kimliğim hakkında hiçbir şey söylememe rağmen CIA adına çalıştığımı hemen anladı. Nasıl olsa bu olay nedeniyle onunla tanışacaksınız. İçkiyi fazla kaçırmadığı sırada son derece zeki ve kurnaz bir adamdır. Ama kaçırınca da çekilmez olur. Çenesi düşer, abuk subuk konuşur. Cengiz kuşkuyla sordu. Ona güvenebilir miyiz? Ayık olup olmamasına bağlı. Henüz akşam olmadı, belki ayıktır. Umarım öyle olsun ama o içmeye sabahtan başlar. Bu ne biçim servis elemanı? Durumdan M16'nın haberi yok mu? Cage gülümsedi. Onun iddiasına göre var. Emekliğine kadar onu buraya sürmüşler. Geçmişi çok parlakmış. Teşkilatı onu işten çıkaramamış ve bir tür sürgün etmişler. Balığa çıktığımız bir gün anlatmıştı bana. Burada İngiliz istihbaratını ilgilendiren pek olay olmuyor. Yani varlığı ile yokluğu teşkilatına göre fark etmiyor. İnşallah bizim sonumuzda öyle olmaz diye geçirdi içinden Cengiz. Bu olay MIT tarafından öğrenildiğinde skandal kopacaktı. Ayrım sonu sayfa 150.